Üçüncü kaset, ikinci yüz. Haklı çıkma hırsı çılgınlık derecesine varmış Calvin'in şimdi tek düşündüğü şudur. Bu ölüm mahkumunun son nefesini vermeden önce onun haklılığını kabul etmesi. Fakat bu insanlık dışı din fanatiğinin kaybedilmiş bedeninde canlı ve ölümsüz kalan tek şeyi, yani inancını elinden almak istediğini hissedince tükenmiş adam şaha kalkmış ve küçücük bir taviz vermeyi bile reddetmiştir. Dolayısıyla Calvin için bundan sonrası gereksizleşir. Dinsel meselelerde kendisine tamamen secde etmeyen biri onun Hristiyan kardeşi değil. Konuşmanın bile boşuna çaba olacağı şeytanın uşağı ve günahkardır. Dinsizler için iyiliğe ne gerek var? Calvin hızla sırtını döner. Hiçbir şey söylemeden ve arkasına bakmadan terk eder kurbanının hücresini. Arkasından sürgü sesi duyulur. Fanatik davacı şu duyarsız sözlerle sonsuza kadar yargılanmasına neden olacak şu sözlerle bitirir anlatısını. İkna ve uyarı çabalarımın sonuç vermemesi üzerine ustamın izin verdiğinden daha bilgi olmak istemedim ve kendi hükmünü kendisi kesmiş olan bu dinsizin yanından ayrıldım. Ağır ateşte canlı canlı yakarak öldürmek bütün idam biçimleri arasında en acı vericisidir. Acımasızlığıyla ünlü ortaçağın uzun dehşet dönemlerinde bile çok seyrek kullanılmıştır bu idam biçimi. Çoğu kez hükümlüler bağlandıkları direkte boğulur ya da uyuşturulurlardı. İşte bu iğrenç, bu korkunç ölüm biçimi Protestanlığın dinsizlikle suçlanan ilk kurbanı için öngörülmüştü. Calvin'in bütün hümanist dünyada kopan öfke fırtınasının ardından servetin böyle acımasızca katledilişinin sorumluluğunu omuzlarından atmaya çalışması anlaşılabilir. Calvin gerek kendisinin gerekse de konsistoryumun diğer üyelerinin işkenceli bir ölüm olan canlı canlı yakılma cezasının daha hafif bir ceza olan kılıçla öldürme cezasına çevrilmesi için uğraştıklarını, servetin bedeni çoktan kül olduktan sonra fakat çabalarının sonuç vermediğini anlatır. Genus mortis janati sumus mutare, sed frustra. Ne var ki meclis tutanaklarında böyle bir çabaya ilişkin tek sözcüğe bile rastlanmamaktadır. Zaten bu davanın açılmasını sağlayan ve itaatkar meclisten servete karşı ölüm kararını neredeyse zorla çıkartan Calvin'in böyle bir çaba harcamış olması da hiç inandırıcı değildir. İdamın daha insani biçimde gerçekleşmesini sağlayamayan Cenevi diktatörünün birdenbire etkisiz ve güçsüz biri oluverdiğine kim inanır? Gerçi Calvin'in gerçekten de servet için daha az acılı bir ölüm biçimini göz önüne aldığı kesinlikle doğrudur. Fakat elbette iddianın diyalektiği buradadır. Sadece ve sadece servetin son anda düşüncelerini inkar etmesi koşuluyla. İnsancıl olduğu için değil, çıplak siyasal hesaplar nedeniyle Calvin hayatında ilk kez bir hasmına karşı yumuşayacaktı. Yakılmadan önce servete kendisinin haksız, Calvin'in haklı olduğunu söyletebilmek, Cenevre üretisi için ne büyük bir zafer olurdu. Bir insanın kendi inancı nedeniyle şehit olması yerine korktuğu için dünyada tek doğru öğretinin Calvin'in öğretisi olduğunu halkın önünde açıklaması, kendi öğretisinin yanlışlığını kabul etmesi ne büyük bir zafer olurdu. Ne var ki servet de ödeyeceği bedelin farkındadır. Burada inat inada karşı, fanatizm fanatizme karşı direnmektedir. Maître Johann Calvin'in dogmalarını kabul etmenin bedeli olarak acımasız ölüm yerine kendi inancı uğruna tarifsiz acılar içinde ölmeyi yeğler. Servet seçimini yarım saat çok büyük acılar içinde ölmekten yana yaparak hem düşünce şehidi unvanını kazanmış hem de hasmını sonsuza kadar insanlık dışı eyleminden dolayı nefrete mahkum etmiştir. Servet pazarlığı şiddetle reddeder ve direnişinin bedelini bütün acılarla ödemek için hazırlanır. Bundan sonrası tam bir dehşettir. 27 Ekim günü sabah 11 sularında tutuklu lime lime giysileri içinde zindandan çıkarılır. Uzun zamandan bu yana ilk kez ve aynı zamanda son kez görür gözleri gökyüzünü. Saçı sakalı birbirine karışmış, kirpas içinde ve bir deri bir kemik kalmış olarak zincir sesleri eşliğinde sendeleyerek yürür yükümlü. Aydınlık sonbahar ışığı altında kül kesmiş yüzü dehşet içindedir. Mahkeme mübaşirleri zorlukla yürüyen adamı, belediye meclisinin merdivenlerinde hoyratça ve şiddet kullanarak dizüstü çökertirler. Mahkum, hukuk müşavirinin halk kalabalığının önünde okuduğu ve şu sözlerle son bulan mahkeme kararını başı önde dinlemek zorundadır. Seni Michael Servet, bağlanıp Chample'a götürülme ve orada canlıyken yakılma cezasına çarptırıyoruz. Seninle birlikte kitabın ve müsveddeleri vücudun kül oluncaya kadar yakılacaktır. Hayatın benzer suçlar işleyecek olanlara ibret olsun diye böyle sona erecektir. Hükümlü dehşet içinde ve üşüyerek dinler kararı. Dizlerinin üzerinde belediye meclisi üyelerine can havliyle yaklaşır ve kılıçla öldürülmesini ister yalvararak. Dayanılmaz acıların beni umutsuzluğa düşürmemesi için eğer günah işlemişse bilmeden işlemişti. Bütün yaptıklarını Tanrı'nın şerefini korumak düşüncesiyle yapmıştı. Bu anda Farel, yargıçlarla diz çökmüş adamın arasına girerek ölüm mahkumuna yüksek sesle üçlük dogmasına karşı çıkan öğretiyi reddedip daha az acılı bir ölüme kavuşmayı isteyip istemediğini sorar. Fakat başka zamanlar ortalama insan niteliklerine sahip olmasına rağmen hayatının son anlarında ahlak yüceliğine ulaşan servet pazarlığı bir kez daha reddetmiştir. Kararlıdır. Bir zamanlar söylediği gibi inançları uğruna her şeye katlanacaktır. Ve trajedi başlar. İnfaz alayı harekete geçmiştir. En önde rütbeleriyle donanmış olarak ve etrafları okçularla korunan senyör ve yardımcısı yürümektedir. En arkadaysa sonsuz bir merak içinde akan halk kalabalığı vardır. Ahali korku ve suskunluk içinde izlemektedir korteji. Farel yol boyunca mahkumun yanından hiç ayrılmaz. Servete durmaksızın bu son anında inadından vazgeçmesi ve yanlış düşüncelerini reddetmesi için telkinde bulunur. Haksız yere ölüme mahkum edildiği fakat buna rağmen kendisini suçlayanlar için Tanrı'dan merhamet dilediğini söyleyen Servet'in bu dindar yanıtı Farel'i dogmatik bir öfkeye boğmuştur. Ne? Günahların en büyüğünü işledikten sonra bir de kendini haklı mı görüyorsun? Böyle yapmaya devam edersen seni Tanrı'nın yargısına terk edeceğim ve sana refakat etmekten vazgeçeceğim. Oysa son nefesini verinceye kadar yanında olmaya kararlıydım. Fakat Servet artık yanıt vermez. Cellatlar, işkenceciler iğrendirmektedir onu. Tek sözcük bile etmez. Dinsizlikle, tanrısızlıkla suçlanan adam kendisini uyuşturması için sürekli mırıldanmaktadır. Ah Tanrım, ruhumu kurtar. Ah İsa, ebedi Tanrı'nın oğlu bana acı. Sonra çevresindekilerden kendisiyle birlikte ve kendisi için dua etmelerini ister yüksek sesle. Ateşin yakıldığı meydanda bağlanacağı direği gördükten sonra bile kendisini toparlamak için dindarca diz çöker. Fakat sözde dinsizin bu içten hareketinin halkı etkileyebileceği korkusuyla Farel'in fanatik sesi duyulur bir kez daha. İşte bir insanı ele geçirmiş şeytanın ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz. Bu adam çok bilgili biriydi ve belki de doğru yaptığını inanıyordu fakat şimdi o şeytanın emrinde. Hepinize böyle bir şey olabilir. Bu arada korkunç hazırlıklar başlamıştır. Direğin çevresine odunlar yığılır. Serveti direğe bağlayacakları demir zincirin sesi duyulmaktadır. Cellat mahkumun ellerini bağlar. Farel bu arada bir kez daha "Ah Tanrım, Tanrım!" diye inleyen Servet'e yaklaşmış ve sormuştur. "Söyleyecek başka bir şeyin yok mu?" Farel hala işkence direğini görünce Servet'in tek gerçeği, kalbinin gerçeğini kabul edeceğini ummaktadır. Oysa Servet şöyle yanıtlar Farel'i. Tanrı'dan söz etmekten başka ne yapabilirim? Farel düş kırıklığına uğramış olarak uzaklaşır kurbanında. Ruh celladı başarısızlığa uğramıştır. Şimdi artık sıra diğer cellatta. Bedeni yok edecek cellattadır. Şimdi o iğrenç biçimde koyulacaktır gövdesini. Servet demir bir zincirle direğe asılır, zayıf vücuduna kalın bir ip dolarlar. Bedeniyle kesici ip arasına işkenceciler, Servet'in bir zamanlar kardeşçe görüşlerini almak için kalbine gönderdiği kitabı ve bu kitabın müsveddelerini koymuşlardır. Aşağılamak için başına kükürte batırılmış yapraklardan yapılmış bir çelenk, bir ıstırap tacı takılmıştır. Bu dehşet verici hazırlıklar sona erdiğinde cellat işinin sonuna gelmiştir. Artık yapması gereken tek şey odun yığınını tutuşturmaktır. Cinayet başlar. Alevler vücudunu sarınca Servet öyle korkunç bir çığlık atmıştır ki insanlar bir an dehşetle çevirirler başlarını odun yanında. Acılar içinde eğilen vücudu kısa süre içinde alev ve duman kuşatır. Canlı eti yavaş yavaş kemiren alev yığını içinde acı çığlıklar duyulmaktadır hala. Sonunda yine yakarış. İsa, ey ebedi Tanrı'nın oğlu, bana acı. bu dehşet verici ölüm mücadelesi yarım saat sürmüştür. Alevler yavaş yavaş küçülür, duman dağılır, kararmış direkte ateşten kıpkırmızı olmuş zincire bağlı kapkara, üzerinde dumanlar tüten kömürleşmiş bir kütle görülür. İnsanla ilgili hiçbir çağrışım yapmayan iğrenç bir jelatindir bu. Bir zamanlar düşünen, sonsuz olana ulaşmak için tutkuyla çabalayan, tanrısal ruhun soluk alan bir parçası olan bu dünyevi yaratık, iğrenç bir pisliğe, olağanüstü tiksindirici ve iğrenç kokan bir kütleye dönüşmüştür. Belki de bu görüntü insanın yargıcı ve celladı olmaya kalkışma küstahlığı üzerine bir ders verebilirdi. Peki bu dehşet saatlerinde kalbin nerededir? Olaya katılmadığı görüntüsü vermek ya da sinirlerini korumak için evinde kalmıştır. Pencereleri sıkı sıkı kapalı olarak çalışma odasında oturur. Cellat ve vahşi faral üstlenmiştir bu görevi. Masum insanları kovuşturma, yargılama, tahrik etme ve ölüm direğine itme söz konusu olduğunda kalbin her zaman herkesten öndedir. Oysa idam anında paralı işkenceciler görünürler ortada. Cin cinayetini isteyen ve emreden gerçek suçlular değil. Kalbin ancak bir sonraki pazar günü kilise kürsüsüne çıkar. Suspusu olmuş cemaatin önünde seyretmeyi bile göze alamadığı bir eylemi siyah giysileri içinde mağrur, gerekli ve haklı bir eylem olarak kutsar. Hoşgörü Manifestosu. İnsanın gerçeği araması ve bu gerçeği düşündüğü gibi dile getirmesi suç olamaz. Hiç kimse bir düşünceyi kabul etmeye zorlanamaz. Düşünceler özgürdür. Sebastian Castellio, 1551. Servetin yakılması bütün çağdaşları tarafından reformasyonun etik yol ayrımı olarak değerlendirilmiştir. Gerçi o şiddet dolu yüzyılda bir insanın öldürülmesi çok dikkat çekici değildi. İspanya kıyılarından Kuzey Denizi ve İngiliz adalarına kadar İsa adına birçok sapkın yakılmaktaydı. Tek doğrunun kendisi olduğunu iddia eden çeşitli kiliseler ve tarikatlar adına binlerce insan idam yerlerine sürüklenmiş, yakılmış, kafası kesilerek iple ya da suyla boğularak öldürülmüştür. Eğer yok edilen bırakın atı bu kadar çok domuz olsaydı denmektedir. Castellio'nun kitabında bütün prensler büyük bir kayba uğradıklarını düşünürlerdi. Ne var ki öldürülenler insan olunca kurbanları sayma zahmetinde bile bulunulmuyordu. Şimdi yaşadığımız savaş yüzyılından habersiz olan Castellio umutsuzluk içinde, herhangi bir çağda bizim çağımızdaki kadar kan aktı mı bilemiyorum der iç geçirerek. Ancak kocaman bir yüzyıl içinde sayısız cinayetler arasında bir tanesinin dünyanın uyuyormuş gibi görünen vicdanını uyandırdığı görülür. Servet cinayetidir bu. Serveti işkenceyle öldüren ateş çağdaşlarının tümünü aydınlatmış. Örneğin Gibbon 200 yıl sonra bile bu kurban Engizisyon'un yaktığı ateşlerde kavrulan binlerce kurbandan daha derinden sarstı beni demiştir. Zira servetin öldürülmesi Voltaire'in deyişiyle reformasyonun ilk dinsel cinayeti ve reformasyonun başlangıç düşüncesinin görülebilir biçimde reddidir. Aslında sapkın kavramı bile herkese yorumlama hakkı vaat eden protestan doktrini açısından saçmalıktır. Ve gerçekten de başlangıçta Luther, Zwingli ve Melanchthon kendi hareketleri içindeki aşırılara ve abartıcılara karşı her türlü şiddet uygulamasından nefret ettiklerini açıkça göstermişlerdir. Luther kesin bir dille şunları söylemektedir. Ben hak edilmiş de olsa ölüm hükmünü sevmiyorum. Bu meselede beni ürküden verilen örnektir. O nedenle sahte doktorların idam edilmesini hiçbir şekilde onaylayamam. Dikkat çekici bir açıklıkla düşüncesini formüle etmeye devam eder. Mülhitler dıştan bir şiddetle ezilmeli, baskılanmamalı. Onlara karşı sadece Tanrı'nın sözüyle mücadele edilmelidir. Çünkü mülhitlik herhangi bir dünyevi ateşe de suyla temizlenemeyecek olan vicdani bir meseledir. Zwingli de belediye meclisinin bu hususlarda dava açma ve zora başvurmasına karşı olduğunu aynı nitelikte ifade eder. Ne var ki kısa süre sonra yeni doktrin bu arada kiliseleştiği için otoritesini zor olmadan sürdürmenin olanaksızlığını görmek zorunda kalır. Eski kilise bunu çoktandır biliyordu. Luther kaçınılmaz kararı erteleyebilmek için bir uzlaşma önerir. mülhitler ile asiler arasında, yani sadece dinsel meselelerde Reformasyon Kilisesi'nden farklı düşünceye sahip olan itirazcılar ile dinsel düzenle birlikte sosyal düzeni de değiştirmek isteyen gerçek asiler arasında fark gözetilmeliydi. Luther, devletin ancak bu asilere karşı kastedilen komünist şeytanlardı, zor kullanılmasını kabul eder. Fakat farklı düşüncede olanları, özgür düşünce yanlılarını cellada teslim etmeye yönelik ilk belirleyici adımı, Reformasyon Kilisesi'nin hiçbir öndüre atmak niyetinde görünmemektedir. Düşünce devrimcileri olarak en kutsal insan hakkı olan düşünce ve vicdan özgürlüğü uğruna Papa ve Kaiser'e karşı direndikleri günler henüz belleklerinden silinmemiştir. O nedenle yeni bir Engizisyon'un, Protestan Engizisyon'unun uygulanmasını olanaksız görmektedirler. İşte dünya tarihi açısından önemli bu adımı Servet'i yakarak Calvin atmıştır. Calvin bir hamlede Reformasyon'un mücadeleyle elde ettiği Hristiyanların özgürlüğü hakkını paramparça eder. Hristiyanlığı farklı yorumladığı için bir insanı canlı canlı yakma noktasına 1000 yıldan fazla bir süre sonra gelmiş olan Katolik Kilisesi'ni bir çırpıda geride bırakır. Reformasyon'un egemenliğinin daha ikinci 10 yılında düşünce zorbalığının bu en aşağılık eylemiyle Reformasyon'un yüz karası olmuştur. Bu eylem etik bakımından da Torquemada'nın bütün cinayetlerinden daha iğrençtir. Çünkü Katolik Kilisesi'nin herhangi bir sapkını Katolik cemaatinden atıp dünyevi yargıya teslim ederken amaçladığı kişisel nefret duygusunu tatmin etmek değil, ölümsüz ruhu günahkar bedeninden kurtararak arındırmaktır. Tanrı yolunda bir kurtuluş gerçekleştirdiğine inanır. Oysa Calvin'in soğuk adaletinde günahtan arındırma düşüncesi hiç yoktur. Onun ilgilendiği servetin ruhunu kurtarmak değildi. Temple meydanında ateş, Calvinci Tanrı yorumunun dokunulmazlığını pekiştirmek için yakılmıştır. Servetin acı çekerek ölmesinin nedeni Tanrı'yı reddetmesi değil. O hiçbir zaman tanrısız olmamıştır, sadece Calvin'in bazı tezlerini reddetmesidir. O nedenle yüzyıllar sonra özgür Cenevre kentinin özgür düşünür Servet'in anıt taşına çağının kurbanı yazarak Calvin'i aklama çabası boşunadır. Çünkü Servet'i ateşe iten çağının körlüğü ve çılgınlığı değil, Montaigne ve Castellio da bu dönemde yaşamıştır, sadece ve sadece Calvin'in kişisel despotluğudur. Hiçbir mazeret Protestan Torquemada'yı aklayamaz. Evet, herhangi bir çağda inançlar da batıl inançlar da gerçekleştirilebilir. Fakat tekil bir cinayetten sadece bu cinayeti işleyen sorumludur. İlk andan itibaren Servet'in acımasızca kurban edilmesi karşısında duyulan öfkenin fark edilmemesi mümkün değildir. Öyle ki Calvin'in yardımcısı ve havarisi de beze bile şunları söylemek zorunda kalmıştır. Tarihsiz adamın henüz külleri soğumadan sapkınların cezalandırılmasının doğru mu yanlış mı olduğu üzerinde şiddetli bir tartışma başlamıştı. Bazıları sapkınların cezalandırılmasını istiyorlardı ama ölümle değil. Bazıları ise bu işin sadece Tanrı'nın yargısına bırakılması gerektiğini söylüyorlardı. Calvin'in bütün eylemlerini mutlak biçimde onaylayan bu adamın ses tonu bile birdenbire ikirciklenmişti. Calvin'in diğer dostları için de aynı şey söz konusuydu. Bir zamanlar Servet'in kişiliğine en kötü küfürlerle saldıran Melanchthon, sevgili kardeşi Calvin'e kilise sana minnettardır ve gelecekte de minnettar olacaktır. Görevliler bu günahkarı ölüme mahkum ederek doğru yapmışlardır diye yazar. Musculus adlı işgüzar bir fiyolog, dindar bir şölen şarkısı bile kaleme alır. Fakat bunların dışında eylemi doğru dürüst onaylayan çıkmaz. Zürih, Schaffhausen ve diğer ruhani meclisler Servet'in işkenceyle öldürülmesi üzerine Cerevli'nin umduğu coşkuyu göstermezler. İlk olarak sapkın düşüncelerin yıldırılmasını onaylasalar da hiç kuşkusuz Protestanlık tarihinde ilk insan yakma eyleminin kendi kentlerinde olmayışından ve tarih önünde bu korkunç kararın yarattığı nefreti Johann Calvin'in taşıyacak olmasından hoşnutlardı. Fakat aynı zamanda çok farklı sesler de yükseliyordu. Çağın büyük hukukçularından Pierre Pardin şu düşünceyi açıkça dile getirmekteydi. Ben Calvin'in tartışmalı bir dinsel sorun nedeniyle dava açmaya hakkı olmadığını düşünüyorum. Fakat dehşet ve öfke duygusuyla dolu olan sadece Avrupa'nın özgür düşünceli hümanistleri değildir. Protestan çevrelerde de itirazlar çoğalır. Cinevre yakınlarında bulunan, Calvin'in casuslarından Burn'ün hükümranlığı sayesinde korunan Batlanlı din adamları, Calvin'in servete karşı giriştiği eylemi din ve yasa dışı olduğunu söyleyerek mahkum etmişlerdi. Egemen olduğu kentte bile Calvin eleştirileri polis zoruyla bastırmak zorundaydı. Servetin İsa yolunda şehit düşen biri olduğunu söyleyen bir kadın, meclisin serveti tek bir insanın isteği üzerine mahkum ettiğini iddia eden bir yayıncı zindana atılır. Önde gelen bazı yabancı bilgeler, kentte düşünce özgürlüğü, düşünce despotizmi tarafından tehdit edildiği için kendilerini güvencede hissetmediklerinden gösteri niteliğinde kenti terk etmiştir. Kısa süre sonra Calvin, servetin kurban edilişinin kendisi için yazılanlardan ve yaşarken olduğundan daha tehlikeli hale geldiğini anlamak zorunda kalır. Calvin'in her itirazı hemen duyan, hoşgörüsüz ve asabi bir kulağı vardır. Cenevre'de insanların açık konuşmaktan kaçınmaları yeterli olmaz. Calvin zorla bastırılan öfkeyi hissetmektedir. Ne var ki olan olmuştur. Olanı yok saymak ve görmezden gelmek mümkün olmadığına göre tek çare karşısına dikilmektir. Büyük bir saldırı hevesiyle başladığı bu meselede Calvin farkına varmadan savunmaya yetinmiştir. Bütün dostları yakma eylemini savunmanın artık zamanı geldiğini söyleyerek ona cesaret verirler. Sonunda Calvin aslında pek istemeden serveti katlettikten sonra dünyayı olay üzerine aydınlatma ve kendi eylemini savunma kararı alır. Fakat servet meselesinde Calvin'in vicdanı temiz değildir. Kötü vicdanla iyi yazmak olanaksızdır. O nedenle servetin büyük yanlışlarına karşı doğru inancın ve üçlük dogmasının savunulması ki bunu Castellio'nun söylediği gibi ellerinde servetin kanı henüz kurumadan yazmıştır. Calvin'in en kötü eserlerinden biridir. Calvin'in kendisi bile bu eseri aceleyle ve sinirle karaladığını kabul eder. Calvin'in yapmak zorunda kaldığı bu savunmada kendisini ne kadar güvensiz hissettiğini, tezlerini, sorumluluğunu kendi başına taşımamak için Cenevre'nin bütün din adamlarına imzalatması kanıtlıyor. Servetin asli katili olarak anılmak onu görünür biçimde rahatsız etmektedir. Bu nedenle söz konusu yazıda iki karşıt eğilim birbirine karışmıştır. Bir yandan Calvin olay karşısında duyulan genel hoşnutsuzluk nedeniyle sorumluluğu siyasal otoriteye yüklemek istemekte, öte yandan belediye meclisinin böyle bir canavarı ortadan kaldırmasının doğru olduğunu kanıtlamak zorunda hissetmektedir kendisini. Öncelikle içten içe her türlü şiddetin düşmanı olan yumuşak dokulu biri olduğunu gösterebilmek için bu usta diyalektikçi kitabının oldukça büyük bölümünü inananları savunma yapmalarına olanak tanımaksızın mahkum eden ve nuharca öldüren Katolik Engizisyon'a karşı şikayetlerle doldurmuştur. "Ya sen?" diye yanıtlayacaktır daha sonra Calvin'i Castellio. "Serveti savunması için kimi çağırdın?" Ve sonra aklı karışan okuru gizliden gizliye hep serveti doğru düşünceye getirmeye çalıştığını söyleyerek bir kez daha şaşırtır. Aslında kendisinin hoşgörüye eğilimli olmasına rağmen ölüm kararında hem de özellikle hunhar bir ölüm kararında ısrar edenin belediye meclisi olduğunu söylemektedir. Ne var ki Calvin'in servet için yani katilin kurban için harcadığı iddia edilen çabalar öyle gizlidir ki olayın ardından uydurulan bu masala kimse inanmaz ve Castellio olayın gerçek niteliğini aşağılayıcı bir üslupla saptar. Uyarılarından ilki hareket etmek, ikincisi zindana atmaktı ve sana göre servet sürüklenerek yakılmaya götürülmek ve canlı canlı yakılmayı çoktan hak etmişti. Fakat Calvin bir eliyle servete işkence edilmesinin sorumluluğunu kendisinden uzaklaştırırken, öteki eliyle söz konusu hüküm için siyasal otoritenin önüne bütün mazeretleri sunmaktadır. Baskıyı savunmak söz konusu olduğunda Calvin derhal hatip kesilir. Herkese düşündüğünü söyleme özgürlüğünü vermek olmaz diye dile getirir gerekçesini. Zira bu epikürcülerin, ateistlerin ve Tanrı'yı inkar edenlerin çok hoşuna giderdi. Sadece doğru doktrin ifade edilmelidir ama böyle bir sansür, düşünce despotları sık sık aynı mantık dışı argümanı kullanırlar, kesinlikle özgürlüğün kısıtlanması anlamına gelmez. Aynı düşüncede olmayanların susturulması, Calvin ve benzerlerine göre zor uygulamak demek değildir. Bunun anlamı sadece adil davranmak ve daha yüce bir düşünceye bu kez Tanrı'nın itibarını korumak için hizmet etmektir. Fakat Calvin'in savunmak zorunda kaldığı asıl husus, sapkınların manevi bakımdan baskı görmesi değil, artık çoktan beri bu tez olarak protestanlık tarafından değer alınmıştır, farklı düşünenlerin öldürülüp öldürülemeyeceği sorunuydu. Calvin servet davasıyla bu sorunun yanıtını daha baştan eylemiyle verdiğinden şimdi bu yanıtı gerçekleştirmek zorundaydı ve kendisinin yüce bir görevle ve bir tanrısal emir gereğince serveti ortadan kaldırdığını gösterebilmek için savunmasını İncil'e dayandırması gerekirdi. Calvin bunun da ötesinde Musevilikte, zira İncil'lerde sık sık düşmanlarınızı sevin denmektedir, sapkınların öldürüldüğü olayları tarar ancak ikna edici bir şey sunamaz. Çünkü Kitab-ı Mukaddes henüz sapkın kavramını tanımamaktaydı. Burada sadece Tanrı inkarcısı kavramı geçiyordu. Oysa alevler içinde yanarken hala İsa'nın adına aykıran servet hiçbir zaman ateist olmamıştı. Ne var ki hala işine geldiği zaman İncil'e dayanan Calvin, farklı düşünenlerin siyasal otorite tarafından öldürülmesini kutsal görev olarak ilan etmekteydi. Evi putperestler tarafından kirletilen ve aile üyelerinden biri Tanrı'ya karşı gelen herhangi bir adamın kılıca sarılmaması ne kadar suçsa, dinin yara almasına göz yummak isteyecek bir prensin korkaklığı da o kadar, hatta ondan daha büyük bir suçtur. Kılıç onlara Tanrı'nın itibarını korumak amacıyla Calvin uyguladığı şiddeti hep bu sözcüğe dayanarak haklı göstermektedir, kullanmaları için verilmiştir. Din gayretiyle yapılan her eylem daha baştan haklıdır. Ortodoksluğun, doğru inancın savunulması, Calvin'e göre kan akıtılmayı engelleyen bütün zincirleri boşaltabilir. İnsan olma gereklerinin tümünü ortadan kaldırabilir. Şeytanın doğru dinin inkarını sevk ettiği en yakını olsa bile insanın onu yok etmesi gerekmektedir. Korkunç sözler. Ve işte başka zamanlar açık düşünceli bir insanı fanatizmin nerelere kadar götürebileceğinin trajik kanıtı. Zira Calvin burada ürküntü verici bir açıklıkla doktrin, elbette kendi doktrini, uğruna içindeki insancı olan her şeyi öldürmüş olan, konsistoryumdan şu ya da bu konuda farklı düşünen herkesi, bu karısı ve dostları, kardeşleri ve akrabaları da olsa da, Engizisyon'a teslim eden birinin dindar olduğunu ifade etmektedir. Kimsenin bu kanlı teze itiraz edememesi için en son ve en sevdiği argüman ileri sürer Calvin: terör. Bir sapkını savunan ya da mazur gösteren herkesin sapkınlık suçu işlediğini ve cezalandırılması gerektiğini açıklar. İtiraza tahammül edemediğinden daha baştan herkesi servetin başına gelenlerle tehdit ederek itiraz edebilecekleri yıldırır. Ya susar ve itaat edersin ya da sen de ateşe. Calvin canını sıkan servet cinayeti üzerine tartışmalara kesin bir son vermek istemektedir. Fakat öldürülen adamın yargılayan sesini Calvin'in öfke ve şiddet dolu tehditleri susturamaz. Sapkın avına çağıran Calvinci savunma çok kötü bir izlenim bırakmıştır. Reformasyon kilisesinde tam yetkiyle Engizisyon'u görmek dürüst protestanlar arasında nefret uyandırır. Bazıları böyle hunhar bir tezin İsa'nın hizmetkarı olan bir vaiz yerine belediye meclisince savunulmasının daha uygun olacağını söylerler. Daha sonra Castellio'nun en sadık dostu ve koruyucusu olan Bern belediye katibi mükemmel kesinlikle bir yanıt vermiştir. "Açıkça itiraf ediyorum ki," diye yazar Calvin'e, "ben de din hareketinin karşıtları, hatta isteyerek gaflet içinde olanlar için de ölüm cezasını mümkün olduğunca kısıtlamak isteyenlerdenim. Bunun nedeni sadece şiddet uygulanmasına karşı İncil'de gösterilebilecek bölümler değil, aynı zamanda bu kentte sapkınlara karşı sergilenen davranış biçimidir. Çocukların vaftiz edilmesine inanmamaktan başka bir suç işlememiş 6 çocuk annesi kızıyla birlikte 80 yaşında bir kadının dar ağacına sürüklendiğini gördüm. Böyle bir örnek göz önüne alındığında mahkemelerin senin sınırlamak istediğin dar çerçevede kalmayacaklarından, büyük suçlar gibi küçük hataları da cezalandıracaklarından korkuyorum. O nedenle hükümet makamlarının kılıç zoruyla karar vereceklerini, aşırı ılımlılık ve hoşgörülü olmakla suçlamalarını yeğlerim. Ben şahsen ölümü hak ettiği tamamıyla kesin olmayan birinin kanıyla elimi kirleteceğimi, kendi kanımın akmasını tercih ederim." Adını bile bilmediğimiz bir belediye katibi, fanatik bir çağda bunları yazabiliyor, birçok insanda benzeri şeyleri düşünüyordu. Fakat kimse düşüncesini dile getirmemekteydi. Gözübek Selçintes'te ustası Rotterdamlı Erasmus'un çağın tartışmalarından duyduğu çekimserliğe benzer bir çekimserlik içindedir. ve gerçekten sıkılarak Calvin'e farklı düşüncelerini kendisine sadece mektupla ilettiğini, kamuoyu önünde sessiz kalmayı tercih ettiğini bildirir. Vicdanım beni buna zorlayıncaya kadar arenaya inmeyeceğim. Vicdanım el verdiği sürece tartışmalara yol açmak ve birilerini incitmek yerine sessiz kalmayı yeğliyorum. İnsancıl mizaçlar hemen teslimiyet duygularına kapılır ve böylece zorbaların oyununu kolaylaştırırlar. Hepsi bu mükemmel fakat mücadelecilikten yoksun zerçin test gibi davranmışlardır. Hümanistler, bilgeler, din adamları susarlar. Kimileri kavgadan nefret ettikleri için, kimileri de eğer ikiyüzlü davranarak servetin öldürülüşüne övgüler düzmezlerse sapkınlık suçlamasına maruz kalma korkusuyla. Öyle görünmektedir ki Calvin'in farklı düşünenler üzerinde genel bir baskı uygulamaya yönelik korkunç çağrısı hiçbir karşı çıkış uyandırmamıştır. Ve birdenbire aşağılanan insanlık adına Calvin'in çok iyi tanıdığı ve nefret ettiği bir ses duyulur. Calvin'i serveti katletmekle suçlayan bu ses, şimdiye kadar Cenevreli zorbanın hiçbir tehdidinden yılmayan ve birçok insanın hayatını kurtarmak için kararlılıkla kendi hayatını ortaya koyan Castelio'nun sesidir. Düşüncelerin çarpıştığı her savaşta en iyi savaşçılar, çarpışmaya kolayca ve coşkuyla katılanlar değil. Uzun süre duraksayan, iç dünyaları barışçıl, uzun sürede karar verebilen insanlardır. Ancak anlaşma sağlama konusunda bütün olanaklarını tükettikten ve silaha sarılmanın kaçınılmazlığını gördükten sonra yürekleri sızlayarak ve üzüntü içinde savunmaya geçerler. Fakat mücadele edip etmeme konusunda zor karar verenler her zaman en kararlı tavrı göstereceklerdir. Castelio da böyledir. O gerçek bir hümanist olarak doğuştan ve inanmış bir kavgacı değildir. Nezaket, uzlaşma, yumuşaklık, ılımlı ve en derin anlamıyla dinsel doğasına çok daha uygundur. Düşün atası Erasmus gibi her maddi ve ilahi gerçekliğin çok biçimli ve çok anlamlı olduğunu bilir. En önemli eserlerinden birinin De Arte Dubitandi adını taşıyor olması rastlantı değildir. Fakat bu sürekli kendinden şüphe ediş, kendi kendini test ediş, Castelio'yu kesinlikle soğuk bir septik kuşkucu haline getirmez. İhtiyatlı oluşu ona sadece bütün diğer düşüncelere karşı hoşgörü göstermeyi öğretmiştir. Castelio tartışmalara hemen katılmak yerine susmayı tercih eder. Manevi özgürlüğünü koruyabilmek için her tür rütbe ve mevkiden gönüllü olarak vazgeçtiğinden bu yana, düşünsel üretimiyle yani ikili incir çevirisiyle protestanlığa daha iyi hizmet edebilmek için kendisini güncel politikadan tamamen çekmiştir. Castelio Paseli, din barışının bu son adasını huzur içinde yaşayacağı bir yurt olarak seçmişti. Burada üniversite hala Erasmus'un mirasını korumaktaydı ve o nedenle kilise diktatörlüklerinin baskısına uğrayanlar bir zamanlar bütün Avrupa hümanizminin son cumhuriyeti olan Basel'e sığınmışlardı. Burada Luther tarafından Almanya'dan sürülen Karlstadt, Roma Engizisyonu tarafından İtalya'dan kovulan Bernard Ochina, Calvin tarafından Cenevre'den çıkarılan Castelio, Lollio, Saussin, Curion ve Hollanda'da aranmakta olan anabilist David de Joris farklı isimle yaşıyordu. Bütün bu sürgünlerin ortak yazgısı baskıya uğramış olmalarıydı. Oysa teoloji alanındaki bütün sorunlarda aralarında kesinlikle görüş birliği yoktu. Hümanist mizaçlar insanlarla dostluk ilişkileri kurabilmek için hiçbir zaman dünya görüşlerinin tamamen aynı olmasına ihtiyaç duymazlar. Her türlü manevi diktatörlüğe hizmet etmeyi reddeden bu insanlar, Basel'de sessiz ve çok özel bir bilgi hayatı sürdürüyorlardı. Dini incelemeler, broşürler yayınlamıyor, konferans vermiyor, birlikler, tarikatlar oluşturmuyorlardı. Bu yalnız reddiyecileri, her türlü dogmatik teröre karşı çıkan bu kişiler daha sonra böyle adlandırılacaklardır. Sessiz bir kardeşlik bağıyla birbirine bağlayan şey, düşüncenin giderek daha çok kısıtlanması ve sınırlandırılmasından duyulan ortak üzüntüydü. Bu bağımsız beyinler için servetin yakılması ve Calvin'in bu cinayeti savunan yazısı elbette savaş ilanı anlamına geliyordu. Bu gözü pek meydan okuyuş hepsinde öfke ve dehşet yaratmış, belirleyici anın geldiğini derhal anlamışlardı. Eğer böylesine zorba bir eylem yanıtsız kalırsa Avrupa'da özgür düşünceye veda etmek gerekecek, şiddet hukukun yerini alacaktı. Fakat bir kez aydınlığa kavuşulduktan sonra, reformasyon vicdan özgürlüğünü dünyaya taşıdıktan sonra, insanlığın yeniden karanlığa çekilmesine göz yumulmalı mıydı? Gerçekten de farklı düşünen Hristiyanlar Calvin'in istediği gibi dar ağacı ve kılıç zoruyla yok edilmeli miydi? Şimdi son derece tehlikeli olan bu anda, Temple'da binlerce ateş yakılmadan önce farklı düşünen insanların zararlı hayvanlar gibi avlanamayacağını, haydut ya da katillermiş gibi korkunç işkencelerle öldürülemeyeceğini açıkça ilan etmek gerekmiyor muydu? Dünyanın bu son anında her türlü hoşgörüsüzlüğün Hristiyanlık dışı olduğunun, teröre başvuran hoşgörüsüzlüğün insanlık dışı olduğunun yüksek sesle ve açıkça söylenmesi gerekmiyor muydu? Şimdi bunu herkes hissetmektedir. Av hayvanları gibi sıkıştıranlar için ve avcılara karşı yüksek sesle ve açıkça söylenmiş bir söz duyulmalıydı. Yüksek sesle ve açık. Fakat böyle bir anda bu olanaklı mı? İnsanlığın en basit ve açık gerçeklerinin en insanca ve kutsal düşünceler gizlendiğinden, insanlara ulaşabilmek için kendilerini gizlemek ve maskelemek zorunda kaldıkları zamanlar vardır. İşte bu düşünceler, kapılar iktidar sahiplerinin casusları ve bekçileri tarafından denetlendiği için hırsız gibi arka kapıdan içeri sızarlar. Hep aynı absürt olgu tekrarlanır. Bir halkı ya da bir inancı, diğer bir halka ya da inanca karşı kışkırtanlar her türlü özgürlüğe sahipken bütün uzlaşmacı eğilimler, bütün pasifist, ılımlı idealler, herhangi bir, her zaman başka bir siyasal ya da ilahi otoriteyi tehlikeye düşürdükleri, ileri sürdükleri hümanist taleplerle dini ya da vatansever uğraşlara karşı bozgunculuk yaparak bu gayretleri güçsüzleştirdikleri bahanesiyle suçlanır ve baskı görürler. O nedenle Calvin'in terörü altında Castellio ve yandaşlarının düşüncelerini açık biçimde dile getirmeyi göze almaları olanaksızdır. Planladıkları gibi bir hoşgörü manifestosu, bir hümanizm çağrısı daha ilk gün dinsel diktatörlüğün müdahalesine yol açardı. Şiddeti ancak hileyle karşılamak mümkündü. Yayıncı olarak tamamen uydurma bir resim, Martini Bellini ve yayın yeri olarak da Basel yerine Magdeburg verilmişti. Fakat en önemlisi, kovuşturmaya uğrayan masumları kurtarma çağrısı yapan bu yapıt, teolojik bir yapıt görünümündeydi. Sapkınlar kovuşturulmalı mı ve onlara karşı nasıl davranmalı? Yeni ve eski yazarların bu konuya ilişkin düşünceleri, kitapta din bilginlerinin ve diğer otoritelerin bu sorunu tartıştıkları izlenim yaratılmıştı. Gerçekten de sayfalar şöyle bir çevrildiğinde insan önce teorik, dinsel bir incelemenin söz konusu olduğunu sanmaktadır. Zira bu kitapta Aziz Augustine'ü, Aziz Chrysostom'ü ve Hieronymus gibi ünlü kilise büyüklerinin sentezleriyle Luther, Sebastian, Frank gibi büyük protestanların, Erasmus gibi tarafsız hümanistlerin görüşleri yan yanadır. Okurun bu zorlu sorunla herhangi bir etki altında kalmaksızın kendi bağımsız düşüncesini oluşturmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiş skolastik bir antoloji, farklı görüşlere sahip filozofların hukuksal ve teolojik görüşlerinden alıntılar. Fakat esere daha yakından bakıldığında sadece sapkınlara karşı ölüm cezasının uygulanmayacağını dile getiren görüşlere yer verildiği apaçık görülür. İçerik itibariyle son derece ciddi bir kitabın en zekice hilesi alıntılanan Calvin, karşıtları arasında savunduğu tez Calvin'in hiç hoşuna gitmeyecek olan birinin Calvin'in kendisinin bulunmasıdır. Evet, bu kitaba alınan bizzat Calvin'in elbette henüz kovuşturulan biriyken, dile getirdiği düşünceler bugünkü ateşe ve kılıca sarılma biçimindeki hunhar çağrısına tamamen karşıdır. Servetin katili kendi sözleriyle, yani Calvin, Calvin tarafından Hristiyanlık dışı olarak tanımlanır. Zira bu kitapta altında kendi imzasının bulunduğu şu sözler yer almaktadır. Kilisenin ihraç ettiği insanları silahla baskılamak ve onları insan haklarından yoksun bırakmak Hristiyanlık dışıdır. Ne var ki söz konusu kitaba değerini veren gizlenmiş, örtülü düşünce değil, ifade edilmiş sözdür. İşte Castellio'nun Württemberg Dükü'ne ithaf yazısının giriş ve son bölümünde söylediği sözler bu teoloji antolojisini zamanın ötesine taşımıştır. Yaklaşık bir düzine sayfadan ibaret olmasına rağmen ilk kez bu sayfalarda düşünce özgürlüğünün Avrupa'da yerleşme hakkı talebi dile getirilmiştir. O dönemde sapkınları korumak için yazılmış bu yazılar, daha sonraları siyasal ya da ideolojik bağımsızlık uğruna başka diktatörlerin zulmüne uğrayan herkes için bir çağrı olmuştur. Bu sayfalarda her türlü düşünsel adaletin can düşmanı olan, kendisinin dışındaki bütün düşünceleri ezmek isteyen dar görüşlü fanatizme sonsuza kadar savaş ilan edilmiş ve karşısına dünya üzerindeki bütün karşıtlıkları çözüme kavuşturacak bir düşünce, hoşgörü düşüncesi konulmuştu. Castellio tezini coşkusuz bir mantıkla açık ve sağlam biçimde geliştirir. Soru şudur. Sapkınlar kovuşturulmalı, sadece düşüncede işledikleri suç nedeniyle öldürülmeli mi? Bu sorunun önüne Castellio daha belirleyici olan bir başka soru koyar. Sapkınlık nedir? Haksızlık etmeyi göze almadan kimi sapkınlıkla suçlayabiliriz? Zira demektedir Castellio korkusuz kararlılığıyla. Ben sapkın denilenlerin tümünün sapkın olduğuna inanmıyorum. Bu tanım bugün öylesine hakaret dolu, öylesine korkunç, öylesine aşağılayıcı ve dehşet vericidir ki, eğer biri kişisel düşmanından kurtulmak istiyorsa, izleyeceği en kolay yol onu sapkınlıkla suçlamaktır. Çünkü insanlar bu suçlamayı duyduklarında öyle büyük bir korkuya kapılırlar ki, kulaklarını tıkayıp onu kavuşturmakla kalmaz, sapkınlıkla suçlananın lehinde söz söylemeye kalkışanları da ezerler. Oysa Castellio böyle bir kovuşturma histerisinden hareketle hüküm vermek istememektedir. O, her dönemin kendisini birikmiş kolektif nefreti üzerlerine boşaltmak için talihsiz bir grubu seçtiğini bilir. Her defasında bazen dinleri, bazen renkleri, ırkları, menşeleri, toplumsal idealleri, dünya görüşleri nedeniyle daha küçük ve güçsüz bir grup, daha güçlü olanlar tarafından insanın içindeki yok etme enerjisinin boşaltılması için seçilir. Sloganlar, bahaneler değişir. Değişmeyen sadece iftira, aşağılama, yok etmedir. Ne var ki bir düşün insanı hiçbir zaman gözlerinin bu tür laflarla kamaştırılmasına izin vermemeli ve kitlesel içgüdünün rüzgarına kapılmamalıdır. O hep yeni baştan ürettiği bir itidal ve adalet içinde doğru olanı aramakla yükümlüdür. O nedenle Castellio sapkınlar sorununda nefret üreten bu sözcüğün anlamını tamamen açığa çıkarmadan önce düşünce belirtmeyi reddeder. Sapkın nedir? Kendisine ve okura sık sık bu soruyu sorar Castellio. Gerek Calvin gerekse de diğer engizisyoncular tek geçerli yasa kitabı olarak İncil'e dayandıklarından Castellio da İncil'i sayfa sayfa inceler. Fakat bu sözcüğe, bu kavrama bir kez bile rastlayamaz. Sapkınlık kavramının bulunması için dogmatizmin, ortodoksluğun, birlik doktrininin ortaya çıkması gerekiyordu. Gerçi İncil Tanrı'yı inkar edenlerden ve onların cezalandırılması gerektiğinden söz etmektedir. Fakat sapkının, servet davasının da kanıtladığı gibi ille de Tanrı'yı inkar etmesi gerekmez. Tam tersine sapkın denilenler, özellikle de anabilistler, gerçek Hristiyanlığın kendileri olduğunu iddia ederler ve İsa'yı en yüce ve değerli örnek olarak görürler. Hiçbir zaman bir Türk'e, bir Yahudi'ye, bir kafire sapkın denemeyeceğine göre sapkınlık Hristiyanlık içinde bir suç olmalıydı. Ve yeni formülasyon, Hristiyan olmalarına rağmen gerçek Hristiyanlığa bağlı olmayan, tersine kendi başlarına çeşitli hususlarda doğru anlayıştan sapanlara sapkın denir. Kesin tanımlamanın bu olduğu düşünülebilir, fakat vahim bir soru, bütün bu farklı yorumlar arasında hangisi gerçek Hristiyanlık, hangisi Tanrı'nın sözü, doğru yorumudur? Katolik yorum mu yoksa Luterci, Zwinglici, Anabilist, Kalvinci yorum mu? Dini meselelerde gerçekten mutlaklık ve kesinlik var mıdır? Gerçekten kutsal kitap her zaman anlamlandırılabilir mi? Castellio soruyu haklılık iddiasındaki Kalvin'in aksine alçak gönüllü bir hayırla yanıtlama cesaretine sahiptir. Kutsal kitapta Castellio anlaşılabilir olanların yanı sıra anlaşılamaz şeyler de bulur. Castellio derin dinsel düşünceler içinde dinsel gerçekler diye yazar. Doğaları gereği gizemlidir ve bin yılı aşkın bir süredir de sonsuz bir tartışmanın konusunu oluştururlar. Öyle ki sevgi ruhları aydınlatıp son sözü söylemezse eğer bu uğurda kan akmaya devam edecektir. Tanrı'nın sözünü yorumlayan herkes eksik kalabilir, yanılgıya düşebilir. O nedenle karşılıklı hoşgörü ilk görevdir. Eğer bütün meseleler tek bir Tanrı'nın varlığı kadar net ve açık olsaydı, bütün ulusların tek bir Tanrı'nın varlığı konusunda birleştikleri gibi bütün Hristiyanlar, bütün meselelerin ötesinde kolayca aynı düşüncede olurlardı. Fakat her şey karanlık ve karmaşık olduğu için Hristiyanlar birbirlerini yargılamamalıdırlar ve biz kafirlerden daha bilgeysek onlardan daha iyi ve merhametli olmalıyız. Castellio araştırmalarında bir adım daha atmıştır. Hristiyan inancının temel yasalarını kabul eden fakat yaşadığı ülkede otoriter tarzda talep edilen biçimini reddedenlere sapkın denmektedir. Yani sapkınlık nihayet en önemli ayrım yapılmıştır. Mutlak değil, nispi bir kavramdır. Bir Kalvinist Katolikler için, öte yandan bir Anabilist Kalvinistler için sapkındır. Fransa'da mümin sayılan biri Cenevre'de dinsizdir ya da tersine. Bir ülkede suçlu diye yakılan biri komşu ülkede şehit mertebesine çıkarılır. Bir kent ya da yörede gerçek bir mümin olarak değerlendirilirken hemen yanındaki bir başka kent ya da yörede aynı nitelikleriniz nedeniyle sapkın olarak aşağılanırsınız. Öyle ki eğer bugün biri rahat yaşamak istiyorsa kent ve ülke sayısı kadar düşünce ve dine sahip olması gerekir. Böylece Castellio son ve en akılcı formülasyona ulaşır. Kime sapkın dendiğini düşündüğümde sadece şunu bulabiliyorum. Bizimle aynı düşüncede olmayan herkese sapkın diyoruz. 3. kaset, 2. yüzün sonu.